أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda anneler Gülistan'ının Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemiz Gülistan'ı 11. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni Nadir Yahudi kabilesine gitmiş bir meseleyi görüşüyordu. Ayrıntıya girmiyorum, onları geçen hafta sizlerle paylaşmıştım. Ancak onlar suikast planladılar. Resulullah Aleyhisselam'ın üzerine bir kaya parçası atıp öldüreceklerdi. Hazreti Cebrail Aleyhisselam gelip Resulullah Aleyhisselam'a haber verdi. Aleyhisselam da hemen kalkıp hızla uzaklaştı. Medine'ye döndü. Buraya kadar görmüştük efendim. Medine'ye Aleyhisselam böyle biraz bozulmuş vaziyette, biraz kısmış vaziyette gelince elbette ki bütün annelerimiz gibi sadece Zeynep binti Huzeyme annemiz değil. Bütün annelerimiz telaşlandılar. Haklı olarak Zeynep annemiz de telaşlandı. Resulullah Aleyhisselam bunu sık söylüyorum kıymetli dinleyenlerim. Yaşadığı şey her ne olursa olsun hanımlarının mutlaka bilmesi gereken bir şey ise paylaşırdı onlarla. Umuma ait bir şey ise paylaşırdığı çok özel hususi şeyler tabi paylaşılmaz. Ama burada mühim bir şey var, bunu sürekli söylüyorum. Aleyhisselam ailesiyle ashabıyla paylaşırdı. Ailesi de ashabı da paylaşılacak insanlar idi. Ben yine genelde böyle paylaşım konusunda bir şeyler söyleyince, yazınca, çizince çok sorular geliyor ister istemez. Soruyorlar işte okurlarımız, yazarlarımız. Ya hocam diyor, şimdi ben paylaşıyorum, beni tenkit ediyorlar, sataşıyorlar, suçluyorlar vesaire. Farklı şeyler yaşanıyor. Bu çok önemli bir örnek. Resulullah gidiyor. Ancak bunlar suikast düzenliyorlar. Cebrail aleyhisselam gelip bildirmese Allah muhafaza büyük tehlike. Dolayısıyla öfkeye mucip bir durum. Eve geliyor, dönüyor Medine'ye sallallahu aleyhi ve sellem. Burada hanımlar Resulullah'ın halini beğenmiyorlar. Ancak sormaya çekiniyorlar. İşte burada Hazreti Ebu Bekir devreye giriyor. Hayırdır inşallah ya Resulallah diyor. Sen böyle bir anda kalkıp gittin. O da oradaydı çünkü. Arkasından geldi. Biz sebebini anlayamadık. Şimdi şöyle bir düşünüyorum. Yani yuvarlak sözler söylemek istemiyorum. Boş şeyler konuşmak da istemiyorum. Ya genelde böyle yapılmış. İşte peygamber geldi, şu oldu, bu oldu. Beni Nadir Yahudilerin yerleşkesiyle Medine merkeze geliş. Yani nereden bakarsan ne kadar yakın olursa olsun en az bir yarım saati var. Onlar orada biraz beklediler. Arkasından geldiler. Bu yuvarlak bir saat demektir. Bu en az söylüyorum. En azı böyle söylüyorum. Şimdi Hazreti Ebu Bekir arkasından geliyor. Bize bir hususu da ortaya koymuş oluyor. Soru çok ilginç yani. Hayırdır inşallah ya Resulallah. Sen böyle bir anda kalkıp gittin. Biz sebebini anlayamadık. Bazen öyle şeyler olur ki açıklama yapacak bir vaktiniz olmaz. Anında bir eylem yapmanız gerekiyor. Bir hareket yapmanız gerekiyordur. İşte burada bunu görüyoruz. Hazreti Ebu Bekir'in bu sorusu üzerine annelerimiz pür dikkat dinliyorlar şimdi. Aleyhisselam buyuruyor ki bu Yahudiler, yani Beni Nadir Yahudileri, Bu Yahudiler beni öldürmeyi tasarladılar. Allah bana bunu haber verince ben de hemen kalkıp oradan uzaklaştım. Bunu geçen hafta kısmen gördük. Hazreti Cebrail geldi, Resulullah'ı uyardı. O da hemen oradan uzaklaştı. Şimdi Resulullah Aleyhisselam bu suikastı planlayan hain Yahudilere bir şey belli etmemek için kendisiyle beraber gelen ashabını geçici bir süre için orada bırakmıştı. Bu durum o hainleri ciddi bir şekilde yanıltmış oldu tabi. Ama bu arada tekrar söyleyeyim, aile boyutunu işliyoruz burada. Zeynep binti Huzeyme annemizi işliyoruz. Hazreti Peygamber'le beraber işte yuvarlak böyle bir en fazla 9-10 kişi gittiler. Aleyhisselam geldi. Efendim arkasından Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Hazreti Ömer bunlar da geldiler. Ama bir grup daha gelmedi. Resulullah suikasttan bahsediyor. Acaba onların başına bir iş mi geldi? Haklı olarak onlar da merak ediyorlar. Ve sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bir açıklama yapıyor onlara. Yani Yahudileri yanıltmak için oradan geldiğini. Şimdi bu Beni Nadir gazvesine giriyoruz yavaş yavaş. Ancak ben bu gazvenin tamamını sizlerle paylaşmayacağım. Çünkü konum Beni Nadir gazvesi değil kıymetli dinleyenlerim. Benim konum Zeynep binti Huzeyme annemiz. Ama şimdiye kadar ne kadar bir kitap karıştırdımsa, bu alanda yazı yazan, konuşan ne kadar esere, konuşmalara, kayıtlara baktımsa, Hazreti Zeynep binti Huzeyme'yi anlatan eserlerin neredeyse hiçbirinde şu sahnelerdeki duruşu anlatılmıyor. Şunu düşünün. Bir aileniz var. Bir hadise yaşıyorsunuz ve eve geliyorsunuz. Ya şöyle oldu, böyle oldu, şöyle tuzak kurdular, böyle yapacaklardı, böyle suikast düzenlediler, eve geliyorsunuz. Sahabelerle konuşuyorsunuz. Evin haberi yok. Olur mu? Resulullah bize örnek. Onlarla da paylaşıyor aleyhisselam. Ama tekrar söyleyeyim. Annelerimizin böyle bir özelliği vardı. Resulullah aleyhisselam anlatmadan sormazlardı. Ama bazen de sordukları olurdu. Demek ki aleyhisselam ya anlatma gereği duymadı ya da belki zamanı değil, bazı şeyleri söylemek aileyi telaşlandırabilir. Böyle durumlarda ertelemekte fayda var. Yani biz şimdi bu gazveleri yaşanmış, olmuş, bitmiş bir tarihi hadise diye görmeyeceğiz. Az sonra size, bilmiyorum bugün sıra gelir mi, ayeti kerimeler okuyacağım. Ayeti kerimeler anlatıyor bize bunu geniş geniş. Ayeti kerime vahiy yani sonuçta Kur'an-ı Kerim bu. Yani sadece o hadiseyi anlattı bitti mi diyeceğiz ayetler için. Kıyamete kadar bütün ayetlerin hükmü geçerli olduğundan dolayı bu hadiseyi de çok iyi anlamamız lazım kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni Nadir Yahudilerin suikast girişimini Hazreti Ebubekir'in sorusu üzerine ilk açıklıyor. Anneler bekliyor. Sonra aleyhisselam evine çekilince annelerimiz de toplanıyorlar. Burada şimdi illaki Zeynep binti Huzeyme annemizi görüyoruz diye zorlayıp da Zeynep annemizi konuşturacak durumda değilim. Hangi eve girdiğini bilmiyorum. Ama aleyhisselam hanımlar toplanıyorlar ve ayrıntılar istiyorlar. Peygamberimiz aleyhisselam onlarla paylaşıyor. Annelerimizle paylaşıyor. İşte bunların içerisinde efendim Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemiz de var. Neticede orada bu Yahudiler öyle bir kötü düşünceyle bir suikast planlamışlardı. Aleyhisselam geldi. Onlar bekliyorlar. Ancak burada bir şeyi atlamayayım. Taşı aşağı atacak olan kişi damda bekliyor. Ama anlamıyorlar ne oluyor. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, uzun bir notlarım var. Burada hepsini paylaşmayacağım size ama şunu söylemek istiyorum. Yahudiler Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmek istiyorlar. Yani damda bekleyen suikast ekibi aşağıdan bir işaret gelmediği için taşı hala atamamış, tetikte bekliyor. Resulullah Aleyhisselam'ın bir anda kalkıp gitmesine bir mana veremedikleri için şaşkınlıkla etraflarına bakıyorlar. Bir ihtiyacı için böyle acele kalkıp gittiğini, ihtiyacını görünce de gelip aynı yere oturacağını bekliyorlar, öyle zannediyorlar. O hainlerin planı buydu. Ama unuttukları sınırsız bir güç ve kudret vardı. İşte bunun için bu paragrafı sizlerle paylaştım, bu cümleyi kullanayım diye. Unuttukları o hainlerin sınırsız bir güç ve kudret vardı. Aziz ve celil olan Allah Celle Celaluhu. Bir hadiseyle karşı karşıya kalırız. Birileri bizi sıkıntıya düşürebilir. Ki düşüyoruz çokça yani, bunları yaşıyoruz. Dünya hayatı sonuçta. Sanki böyle bütün güç birilerinmiş gibi, böyle sürekli de olmasa bir mağlubiyet alınca, istediğimiz şeye ulaşamayınca böyle düşünüyoruz. Yani bunlar bize bir sıkıntı verdiler diye. Kendimizi böyle yenilmiş, itilmiş, sahipsiz düşünüyoruz. İşte burada birilerinin planı ne olursa olsun, Cenab-ı Hakk'ın takdiri, iradesi neyse tecelli o yönde olur. Bunu buradan söylemek kolay, oradan dinlemek de kolay kıymetli dinleyenlere. Ama böyle bir hadise yaşadığımızda duruşumuzu ortaya koyma açısından oldukça önemli. Neticede Aleyhisselam haber gönderiyor, diğerleri de geliyorlar ve Yahudilere elçi gönderiyor. İşte onlara çok sert bir ifade kullanıyor. Şimdi hani ne yapıyoruz bugün mesela, işte Müslümanlar karşı gerçekten katliam yapan o kadar ülke var, Müslümanları katlediyorlar. Biz kınıyoruz değil mi? Sadece eylemler yapıyoruz. Bakın, Aleyhisselam'ın ashabıyla gönderdiği talimat ne? Diyor ki, git diyor Muhammed bin Mesleme'ye diyor Aleyhisselam. Ben seni Beni Nadir Yahudilerine gönderiyorum. Git. O hainlerin yanına var. Ve onlara şu ihtarımı ilet. Lebbeyk ya Resulallah, buyur. Talimatın nedir? Resulullah şöyle buyuruyor. Allah'ın Resulü beni size gönderdi de onlara. Ve sizin için buyurdu ki, beldemden çıkıp gidin. Gördün mü? Beldemden çıkıp gidin. Nedir? Sürgün. Beldemden çıkıp gidin. Artık burada benimle birlikte oturamazsınız. Siz bana suikast için düşünülmeyecek şeyi düşündünüz. Tasarlanmayacak şeyi tasarladınız. Size sadece toparlanmanız için 10 gün mühlet veriyorum. Bu müddetten sonra buralarda sizlerden kim görülürse onun boynunu vurur, vurdururum. Git onlara böyle söyle. Evet, çok sert değil mi? Hemen ya Resulallah diyor, gidiyor. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, Resulullah'ın hayatı anlatılırken işte bir şeye kızmazdı, bağırmaz, çağırmazdı. Amenna, amenna, doğrudur. Ama yani İslam'a saldıranlara karşı Resulullah'ın sessiz durduğu hiç olmamıştır. Ben size direkt nottan okudum, meşhureye aldım, bir daha bakıyorum. Vakıdi İbn-i Sa'd Taberi kaynaklarından aldığım bir not bu yani. Çok sert bir şey yani. Hanımlar arasında konuşulurken Zeynep binti Huzeyme annemizin buradaki farklı bir duruşunu görürüz. Sakin bir, ağırbaşlı bir annemizdir. Ama burada Allahu Ekber diyor. Allahu Ekber. Resulullah böyle sert ifade ettiğine göre efendim büyük savaş yakındır diyor. Şimdi çıkın gidin dedi Aleyhisselam. Yahudiler, Beni Nadir Yahudileri daha ziyade tarım üzerine, bağ bostanları var. Yani mesela 3 tane Yahudi kabilesinden bir tanesi daha ziyade kuyumculuk üzerine, bir tanesi ticaret üzerine, bir tanesi de tarım üzerine yoğunlaşmışlar. Hepsinde her şeyden var. Ama Beni Nadir Yahudileri daha ziyade bol arazi sahipleri, bir de şato gibi, kale gibi çok güçlü, yüksek evleri var. Korunaklı evleri var. Kaleleri var aynı zamanda. Yani varlıklı da bir kabile bunlar. Ve aleyhisselam çok da güçlü insanlar. Onlara böyle söylüyor. Çıkın gidin diyor. Toparlanmanız için size 10 gün mühlet veriyorum. Yani müddet dolduktan sonra sizden biri burada görüldüğü an onu boynunu vururum, vurdururum diyor. Çok sert değil mi? Evet. Gerçekten çok sert. Resulullah'ın görev verdiği sahabe gidiyor. Onlarla konuşuyor. Ancak Yahudiler kendi aralarında bile birlik değiller. Birlik görünürler. Bize bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Havaya girip efendim siz bize bir şey yapamazsınız gibi karşı koymayla gitmiyoruz. Ne yaparsanız yapın der gibi bir duruş sergiliyorlar. Tabi demiştim sözün başında oldukça uzun ve hassas bir konu bu. Beni Nadir gazvesi. Ben sadece Zeynep binti Huzeyme annemizi paylaşmaya çalıştığım için buradaki ayrıntılara giremeyeceğimi söylüyordum. Neticede ordu hazırlandı ve Beni Nadir'e doğru harekete geçiyor. Zeynep binti Huzeyme annemiz bir yandan Allah'ın Resulü olarak, bir yandan devlet başkanı olarak, bir yandan da kocası olarak Resulullah Aleyhisselam'ı uğurlamaya çıkmıştı. Üç türlü efendim yakınlığı var. Bir yandan Allah'ın Resulüdür. O onun tabisi. Bir yandan devlet başkanı, bir yandan kocası. Savaşa uğurluyor. Savaşlara uğurladığı kocaları şehit olmuşlardı. İlginçtir yani. Kadın bunları yaşamış. Hazreti Ubeyde bin Haris radıyallahu anh Bedir'de şehit oldu. Kocasıydı. Sonra evlendiği Hazreti Abdullah bin Cahş Uhud'da şehit oldu. Kocasıydı. Yani savaşlara uğurladığı kocaları şehit olmuşlardı. Onların şehadetlerine bir şekilde sabretmişti. Ama bu sefer durum çok başkaydı. Üç yönden bağı olan kocası ordunun başındaydı. Gidecekleri yer uzak olmamakla birlikte her yönden tehlikeli olan entrikacı, suikastçı Yahudiler üzerine yürüyecekti. İşte bu yüzden Zeynep binti Huzeyme annemiz diğer annelerimiz gibi endişe taşıyor. Ancak diğer annelerimizden bir farklı yönü var. Az önce söyledim. İki kocayı savaşlarda şehit verdi. Ve şimdi Resulullah savaşa gidiyor. Yapacak bir şey yok. Hayır duvarlarla uğurladılar. Şimdi efendim, neticede kuşatılıyor Beni Nadir Yahudileri. Uzun sürüyor tabii kuşatma. Burada çok aslında önemli de bu çok. Resulullah Aleyhisselam'ın burada uyguladığı bazı hadiseler var, savaş taktikleri var. Ama dediğim gibi ben sadece Zeynep annemizi anlatmaya çalıştığımdan dolayı çok önemli olmasına rağmen konu daha fazla uzamasın diye bunları geçiyorum. Şimdi kale kuşatılıyor, kaleler var efendim, şato gibi büyük evler var. Yani öyle kolay bir fethedilecek yer değil. Onlar savaşçı insanlar. Böyle bir şey dikkate almışlar. Silahlarını, yiyeceklerini, içeceklerini depolamışlar. Yani belki birkaç ay, belki bilmiyorum yani ne kadar süre, kaynaklarda geçmiyor. kuşatma altında yaşayabilirler, dayanabilirler. Ama işte Resulullah Aleyhisselam da onları kuşatıyor. Ashab-ı kiram açıkta, Yahudiler kapalı mekanda, kuşatma devam ediyor. Burada şunu görüyoruz kıymetli dinleyenlerim. Hem Resulullah Aleyhisselam hem de kuşatmadaki sahabiler grup grup kuşatmayı, yani nöbeti sürdürüyorlar. Akşamları kimisi evine geliyor, kimisi tamamıyla oradan ayrılmıyor, orada bekliyor. Resulullah Aleyhisselam her akşam değilse bile çoğunlukla evine gelip gittiğini yine Zeynep binti Huzeyme annemizden görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Resulullah'ın gelişini bekliyor. O gelince ne kadar yorgun olduğunu da görüyor. Yani gün boyu gözünüz öbür tarafta, kuşatma sürüyor. Neticede kıymetli dinleyenlerim, bunlar bu kuşatmayı yaparken Yahudiler tekrar farklı yöntemlerle başka türlü suikast planlıyorlar. Ama Cebrail aleyhisselam gelip onu da haber veriyor. Aleyhisselam her türlü tedbiri alıyor. Neticede Yahudiler, işte diğer Yahudi kabilesinden, münafıklardan, müşriklerden yardım sözü almışlardı. Ama aleyhisselam kuşatmayı öyle bir planlı yapıyor ki oraya yardımın giriş çıkışı mümkün değil. Tabi çaresiz kalınca teslim olmak zorunda kalıyorlar. Ve aleyhisselam sadece develerine yükleyebilecekleri eşya türü malzemelere izin veriyor. Silah ve savaş araçlarını götürmelerine izin vermiyor. Onlar da şimdi tabii teslim olmak durumunda kaldılar. Efendim silah izini vermiyor. Altın, gümüş gibi kıymetli maddeleri, madenleri götürme izni vermiyor. Az önce ifade ettiğim gibi ev eşyaları taşınabilecek kadar bunlara izin veriyor. Neticede Yahudiler eşyalarını efendim yüklüyorlar ve göç başlıyor. Ancak burada farklı bir şeyi gülerek söylemek istiyorum. Sürgün günü geldiği zaman Medine'den ayrılacakları sırada Müslümanların harp gereği olarak bazı evleri yıkmışlardı. Bazı ağaçları kesmişlerdi. Şimdi bunlar Müslümanlar bizim evlerimizde oturmasınlar diye kendi evlerini yıkmaya başladılar. Tam gidecekler. Ancak evler çok muhkem. Kale evler var, şato evler var. Öyle kolay yıkamıyorlar. Resulullah Aleyhisselam müdahale etti. Evlerin çoğunu yıkamadılar. Şimdi bir hadise yaşadığımız zaman, başımıza bir musibet geldiğinde ne kadar tez canlı olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Bu konuda kimsenin kimseye söyleyecek bir şeysi yok kıymetli dinleyenlerim. Çok tez canlıyız, yani çabuk parlıyoruz, isyan ediyoruz, Allah affetsin bizi yani. Şimdi bunlar sürülüyorlar ve Yahudi bunlar. Ancak sürülürken bakın, sürüldüklerine güya üzülmediklerini göstermek için kadınlar atlas, ipek, efendim böyle en pahalı, en kadife, en güzel elbiselerini giyiniyorlar. Ziynetlerini takıp süsleniyorlar. Develere öyle biniyorlar. Yuvarlak 600 develik kafile oluşuyor. Defler çalarak, düdükler çalarak, oynayarak Medine çarşısından çıkıp gidiyorlar. Bu sürgün sahnesini bütün Medineliler gibi sevgili annelerimiz de izliyor tabii. Zeynep binti Huzeyme annemiz bir yandan bu hainlerin gidişlerine bakıyor, bir yandan Resulullah Aleyhisselam ve ashabının sağ salim dönüşleri karşısında bir başka mutluluk yaşıyordu. Bunu da iyi anlamamız lazım. Yani hainlere giderken bile Yahudi üzüntüsünü belli etmiyor Müslümanlara. O yüzden sağlam duruşlu olacağız, dik duracağız ve İslam'ın bizden istediği şahsiyet nasılsa öyle bir duruş sergileyeceğiz. Burada Resulullah Aleyhisselam'ı örnek alan sahabilerin hanımıyla erkeğiyle böyle olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz kıymetli dinleyenler.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Evet efendim, Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemiz her bakımdan çok duyarlı ve çok faal bir hanım idi. Resulullah Aleyhisselam ile evlendikten sonra bu duyarlılık ve faaliyetleri daha da artmıştı. Resulullah Aleyhisselam ile evlilik öncesi az çok bildiği, görüp şahit olduğu şeyler vardı. Evlendikten sonra ise bu yapının tam içinde olduğu için artık her şeyi bizzat görüp yaşıyordu. Bunlar arasında az önce ifade etmeye çalıştığım Beni Nadir Yahudilerinin Medine'den sürgünlerini ve ardında kalan malların nasıl değerlendirdiği konusuna da şahit oluyordu. Burada çok kıymetli bilgiler, ifadeleri var. Bütün annelerimiz, ki burada en çok Ayşe annemizin rivayetleri var. Onu sizden daha önce paylaşmıştım. Zeynep annemizin rivayetleri burada az olduğu için kısa kısa değinip geçeceğim. Ama şu ifadeyi kullanmam gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam ne yaparsa yapsın hep ilahi irade ile yapıyordu. İlahi irade. Vahyin gereğini yapıyor yani. Beni Nadir Yahudilerin kuşatması, onların kuşatılması, savaş ve sürgün meselesiyle onlardan kalan bunca mal mülk meselesi de yine ilahi irade ile tecelli etti. Şimdi bir fey konusunu söylemem lazım. Bir yer ister kuşatma olsun, ister karşılıklı anlaşmalarla, yani topyekun bir savaş olmadan oradan mal alındığı zaman düşmandan, bu mala fey deniyor. F-E-Y, bir de şey kesik, fey-i deniyor. Yani bu fey ilk kez burada alınıyor. Nasıl paylaşım yapılacak? Bu konuda vahiy geliyor. Onlar çok uzun. Hepsine girmiyorum. Gelen vahiy üzerine Resulullah Aleyhisselam onu paylaştıracak. Cenab-ı Hak nasıl paylaşılacağını Kur'an-ı Kerim'de efendim Haşr suresinin 8, 9, 10, 11. ayetlerde anlatıyor bize. Ben burada iki ayet örneği vereceğim. Zeynep annemiz bu ayetler nazil olduktan sonra özellikle teheccüdlerde bu ayetleri okuduğunu efendim kaynaklardan görüyoruz. Ben de size ayetleri okuyacağım. Numaralarını da vereceğim. Efendim çok hoş, tabii hepsi hoştur. Kur'an-ı Kerim sonuçta, ama yani teheccüdde bu ayetleri okursak inşallah çok daha güzel olur. Yanlış anlaşılmasın, diğer namazlarda okunmaz demiyorum. Ama insan gece bile bunu anlıyor, hatırlıyor. Şimdi ayet-i kerime geliyor. Aleyhisselam ayet-i kerimeden önce ashabıyla istişare ediyor. Bir fikir birliği oluşmayınca ayet-i kerimeler geliyor. Ayet-i kerimeler geldikten sonra ben şimdi ayet-i kerimeleri okumadan sizi biraz meraklandırayım. Aleyhisselam efendim geliyor ayet-i kerime ya, tutuyor efendim bir sahabeye görev veriyor. Efendim diyor ki bana sadece muhacirleri çağır. Bana sadece muhacirleri çağır. Sahabe muhacirleri çağırıyor. Muhacirler geliyor. İkinci, bana sadece ensarı çağır. Ensar geliyor. Yani sallallahu aleyhi ve sellem ensarla ayrı görüşüyor, muhacirlerle ayrı görüşüyor. Burada Zeynep annemiz yok ama ayetleri anlamak için bunlara kısa değinmem gerekiyor. Ensara diyor ki, işte Cenab-ı Hak elimize bu kadar mal mülk verdi. Şimdi isterseniz ben bu malları size vereyim. Sizinle muhacirlere ortak paylaştırayım. Onlar da artık mal mülk sahibi olunca sizin ellerinizden çıksınlar. Mal mülkten, bağ bostandan çıksınlar. Kendilerine bir geçim kaynağı bulsunlar. Yani o ana kadar ki bu hicretin 4. yılının sonlarına doğru bu. Yani 4 yıldır sahabeler, yani muhacir sahabeler ensarın evlerinde kalıyorlar. Onlarla beraber yiyip içiyorlar. Aleyhisselam diyor ki isterseniz yarı yarıya böleyim. Size de vereyim, onlara da vereyim. Onlara, çünkü mal çok. Onlara da vereyim. Böylece onlar çıksınlar evlerinizden, kendilerine düzen kursunlar. Ne dersiniz? Ensar, olmaz ey Allah'ın Resulü diyorlar. Olmaz. Tabi Ensar itiraz eden grup değil. Aleyhisselam niye olmaz diye söylüyor. Subhanallah. Diyorlar ki ya Resulallah, bu muhacir kardeşlerimiz bütün malını, mülkünü Mekke'de bıraktı geldiler. Allah için hicret ettiler. Sen bu malların tamamını onlara ver. Onlar ev bar kursunlar. Ama bizim de evlerimizden çıkmasınlar. Gene bizimle beraber yaşasınlar. Bizim malımıza, mülkümüze de ortak olsunlar. Bilmem anlayabildik mi? Ben anlatmakta zorluk çekiyorum. İsarım böylesi yani. Ya bütün malları onlara ver. Ortak verme. Hepsini onlara ver. Ama onlar ev bar iş güç kursunlar. Ama bizim de mallarımızdan, evimizden gene istifade etsinler. Aleyhisselam dua ediyor onlara. Onları gönderiyor. Bu sefer de muhacirleri çağırıyor. Onlara diyor ki, bakın diyor, siz buraya geldiniz, malınız mülkünüz Mekke'de kaldı. Muhacir geldiniz. Bu ensar kardeşleriniz sizi öz kardeşten önde tuttular. Evlerini paylaştılar. Mallarını, mülklerini paylaştılar. Görüyorsunuz. Ve bunu yaparken de yani size zorla katlanmadılar, yüksünmediler. Yani isteyerek bunu yaptılar, yapıyorlar. Şimdi şu kadar mal elimize geçti, görüyorsunuz. Dilerseniz bunu ikiye böleyim. Eşit miktarda. Yarısını onlara, yarısını size vereyim. Mal çok olduğu için ev bar kuracak miktarda mal var. Siz onların evinden çıkın. Efendim mal mülk kurun. Yarısı onlara, yarısı size. Olmaz ya Resulallah. Ben kısaltıyorum biraz. Niçin? Ey Allah'ın Resulü. Bunlar bize evlerini ortak ettiler. Mallarını, mülklerini ortak ettiler. Kaç yıldan beri biz bunlarla beraber geçiniyoruz. Bunların hepsi onlara verilse yeridir. Çoğunu onlara ver. Biz de böyle ufak bir şey alalım da onlara yük olmayalım. Yani ben anlatamıyorum ama sanırım siz anlıyorsunuz. İki tarafta birbirini tercih ediyor. Aleyhisselam onlara da dua ediyor. Onlara da gönderiyor. Şimdi okuyacağım ayetler çok daha iyi anlaşılacak. Okuyacağım birinci ayeti kerime Haşr suresinin 8. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fukara'il muhacirin ellezine uhricu min diyarihim ve emvalihim yebtegune fadlan minallahi ve rizvana ve yensuruna Allah ve Resulah ulaike humus sadikun. Ayet bölünmesin diye bütün okudum. Yine bölünmesin diye meali de bütün okuyayım. Allah'ın fey olarak verdiği bu mallar fakir düşmüş muhacirler içindir ki onlar Allah ve Resulü yolunda yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah'ın dinine ve Resulüne yardım eden kimselerdir. İşte onlar iman ve mücadelelerinde dosdoğru kimselerdir. Elhamdülillah. Ayet-i kerime devam ediyor. Okudum. Haşr 8 idi. Şimdi 9. ayeti okuyorum. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُخَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadakallahu lazim. Yine ayet-i kerime bölünmesin diye parça parça mana değil, bütün olarak mana okuyayım size buradan kıymetli dinleyenlerim. Şimdi buyurun, meyala bakın. Onlardan, muhacirlerden daha önce bu yurda yerleşmiş, Medine'ye yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş, gönülden inanmış olan kimseler Medine'yi hem yurt ve hem de iman, İslam evi edinenler, Ensar. Kendilerine hicret edip gelenleri, muhacirleri yani, severler. Kendilerine hicret edip gelenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih edip önde tutarlar. Kim nefsinin cimriliğinden, hırs ve bencilliğinden korunursa, korunmayı başarırsa, işte onlar gerçek kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, hani bazen çıkıyor bazıları, bize Kur'an yeter, hadise gerek yok diyenler çıkıyor, Allah ıslah etsin onları ve ümmeti de onların işlerinden muhafaza etsin. Bu ayet-i kerimenin bir kısmı ayet değil de hadis olsaydı inanın bununla bile uğraşırlardı. Bakın, orayı okumak istiyorum. Metinden şöyle açtım Kur'an-ı Kerim'i. Ne diyor Allah-u Teala? يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. O kısım bu. يُحِبُّونَ severler. مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. Kendilerine hicret edip gelenleri. Yani en yakınınız, en sevdiğiniz misafirliğe geliyor. Kaç gün dayanırsınız? Dayanabiliriz. Dayanıyoruz. Biz bir yere gittik, en sevdiğimize kaç gün dayanırlar? 4 seneyi geçmiş. Akraba değiller. Birileri Mekke, birileri Medine. Ama onları evinde ağırlamışlar. Ve Cenab-ı Hak diyor ki, يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. Subhanallah, nasıl anlatayım ki, anlamakta zorlanıyorum. İnanıyorum amenna ama kıymeti dinleyenler, gerçekten zorlanıyorum. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. Açın okuyun Kur'an-ı Kerim'den. Severler diyor, yani kendilerine muhacir olarak gelenleri severler. Onlara katlanırlar, tahammül ederler, sabrederler demiyor. Severler diyor. Sahabe böyle bir şey. Allahu Ekber diye haykırmadan edemiyorum. Sadece burayı okudum yani. Ayet-i kerimenin tamamını müfessir uzmanlara bırakıyor. Biz sihir ve sahabe kısmı ile ilgili bölümleri biraz açmak istiyoruz. Nedir? Az önce okudum. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. Kendilerine hicret edip gelenleri, muhacirleri severler. Ağız, gönül, beyin, ruh ve beden, bütün doluluklarımızla beraber haykırıyoruz. Amenna ve saddakna ya Rabbi. Yani inandık ve tasdik ettik. Yüce Allah'ın buyruğudur bu. Hamdolsun o Allah'a ki asabın gönül dünyalarını seriyor gözlerimizin önüne. Severler diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Severler diyor. Resulullah Aleyhisselam Ensar muhacirleri seviyor. Ya da Ensar sahabiler, biz bize hicret edenleri, muhacirleri seviyoruz. şeklinde rivayet edilseydi, az önce söyledim ya, birileri kalkıp böyle rivayetlere itibar edilmez ya da bu rivayetler ne kadar sahih gibi ön yargılarla hareket ederek Resulullah ve ashabına bakış açılarını ortaya koyarlardı. Herkese hak ettiği veriliyor öyle ya. Yine vurgulamam gereken ve metinle tekrar okumam gereken kısım şu: وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Bunu da parça olarak okudum. Bu ne demekti? Efendim, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih edip önde tutarlar. Subhanallah. Subhanallah. Anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu nasıl bir iman böyle? Bu ne muazzam bir kardeşlik. Kendi ihtiyaçları olduğu halde, kendilerini değil de başkalarını düşünme erdemi. Erdem kelimesi bile bomboş kalıyor burada. Öyle yüce bir duruş ki bunu ifade edecek bir kelime bulamıyoruz doğrusu. İsar bu, İsar. Bunun başka bir izahı yoktur. İsar yani kendi ihtiyacı olduğu halde ihtiyaç duyduğu şeyi bile tutup başkasına vermek. Evet, ancak bu İsar ile anlatılabilir. Yüce Allah Celle Celaluhu, ashab-ı kiramın bu içten davranışlarını bütün duygularıyla beraber iç alemlerini görüntüleyen bir film gibi koyuyor bizim gözlerimizin önüne. Bir ayet daha vereceğim. Dahası var. O nedir? Okuyorum. Bu da yine Haşr suresinin 10. ayeti kerimesi. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوفُ الرَّح۪يمِ. Sadakallahu azim. Ayet öyle bir akışı var ki Arapça bilmeyen bile sanki hissediyor. Meal şudur: onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş iman eden din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kötü düşünce ve duyguya yer bırakma, kin tutturma. Rabbimiz hiç şüphesiz ki sen raufsun, rahimsin. Şu kısmı Arapça asla söylemek istiyorum. Rabbena gfir lena. Rabbimiz bizi bağışla. Veli ihvanina. Kardeşlerimizi, din kardeşlerimizi de bağışla. Ellezine sebequna bil iman. Bizden önce iman etmişler onlar. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا. Allah Allah! Kalbimizde iman edenlere karşı, dillezine amenu, iman edenlere karşı en küçük kin, kötü duygu, düşünceye yer bırakma. Allahu Ekber Kebira. Ne diyeyim daha yani? Bu ne muazzam bir dua böyle. Bu ne muazzam bir temenni. Bu ne engin bir gönül böyle. Bu ne engin bir derya. Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş olan din kardeşlerimizi bağışla. Amin diyoruz gönülden. Kalplerimizde iman eden müminlere karşı hiçbir kötü düşünce ve duyguya yer bırakma. Amin diyoruz yürekten. Kalplerimizde hiçbir kötü düşünce ve duyguya yer bırakma. Ne kadar ihtiyacımız var buna değil mi kıymetli dinleyenlerim? Birbirimiz için yaşamak gibi birer diğer gam üstadları olmamız gerekirken birbirimizi yiyen canavarlara döndük. Bırakın birbirimize kıymayı, en küçük bir kötü düşünceye bile yer olmayacak derecede birer gönül sahibi olmamız isteniyor bizden. Usve-i Hasene, yani en güzel örnek olarak gönderilip tanıtılan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yetiştirdiği en güzel örneğin örnekleri sahabe-i kiramdır bunlar. İşte gördüğümüz gibi kıymetli dinleyenlerim, sahabelerin temel karakterleri ve yine temel özellikleriyle ortaya koyan gerçekçi apaçık bir anlatım bu. İşte bu ayet-i kerimeleri Resulullah Aleyhisselam'dan dinleyen Zeynep binti Huzeyme annemiz, işte öyle giriş yaptım buraya, öyle ayetlerine hemhal oluyor ki gece bile teheccüdlerde bunları okuyarak efendim bu ayeti kerimelerle efendim kendini yenilediğini görüyoruz. Onun hayatı içerisinde çok fazla böyle örnek tablolar yoktur. Bunu başından beri söylüyorum kıymetli dinleyenlerim, ama Resulullah Aleyhisselam'ın yaşadığı, ashabın yaşadığı ve Zeynep annemizin de hayatta olduğu bir dönem içinde bir olay yaşanmışsa onun içinde bütün sahabeler vardır. Ama müstakilen yok. İşte nazil olan ayeti kerimelerin, biz şimdi ayetleri dinliyoruz, hadisleri dinliyoruz veya böyle okuyoruz, geçiyoruz. Ya bir radyo programı, bir ders, bir seminer, bir konferans, ne bileyim yani bir makale yaz, bir kitap. Buralarda kalıyor. Yani Cenab-ı Hak'tan en büyük dileğim bunun buralarda kalmamasıdır. Bunları böyle namazlara taşırsak, namazlarımız daha bir anlam kazanır. Hani bazen sorular geliyor işte, yani hocam namazda aklıma bir şeyler geliyor, nasıl kendimi korurum, kurtarırım diye. İşte al ayet-i kerimeleri. Önce hikayesini oku bakalım, ne üzerine gelmiş, neyi anlatıyor. Manasına da bak, bunu da öğren. Ondan sonra namaza durup okuduğun zaman aklın Medine'ye gidecek. Bir yanda önünde Peygamber Aleyhisselam, sağında sonunda sahabe-i kiram. Aklına daha başka bir şey gelmeyecek ki. Güzel bir şekilde namazımızı kılmış olacağız. Hazreti Zeynep binti Huzeyme'nin Beni Nadir sürgünü, gazvesi sürgünü, işte önce kuşatma sonra gazve sonra sürgün hadiselerinde böyle öne çıkan tablosu olmadığını söyledim. Aleyhisselam gidip gelmelerde ve sonra gelen bu ayetlerde ne kadar duyarlı durduğunu, ayetleri nasıl sindirdiğini, nasıl gönül dünyasına indirdiğini hep beraber gördük. Bizim burada almamız gereken Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemiz için gelen ayeti kerimeleri hayatına geçirirken o ayetlere yeniden hayat bulması. Cenab-ı Hak hem bana hem size hem de bu programı size ulaştıran buradaki teknik elemanı grubu kardeşlerime, hepimize her şeyin hayırlısını versin diye dua ediyor ve kalan bölümleri haftaya yine sizlerle paylaşmak üzere noktayı burada koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.